Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Bugün de güzel bir sağlıcakla programıyla sizlerle birlikteyiz. İyisinizdir inşallah. Sağlığınız nasıl bilmiyorum ama biz sizin sağlığınıza dair güzel ufak ufak hoşunuza gidecek bugün de çok değerli bir konuğumla beslenmeyle ilgili konuşacağız. Bugünkü konuğum Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden diyetisyen Koray Tenekeci Beyefendi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkürler, sağ olun.
Bizi kırmadınız, buraya kadar teşrif ettiniz. Eminim bize ve dinleyicilerimize de güzel, hoş bilgilerle güzel program geçirmeyi diliyorum. Bugün beslenme ile ilgili konuşacağız ama ben hep konuklarıma yine belirtiyorum. Siz de kısaca kendinizi bir tanıtırsanız memnun oluruz. Mezuniyetiniz, okuduğunuz bölüm, şu anda nerede çalışıyorsunuz? Buyurun.
Şu an Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünde klinik diyetisyen olarak görev yapmaktayım. Hacettepe mezunuyum, 2004. O tarihten itibaren de Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde Beslenme ve Diyetetik Bölümünde klinik diyetisyen olarak görev yapmaktayım.
Peki, memnun olduk. Ben dinleyicilerim adına memnun olduk diyorum. Aslında çok önemli bir konuyla konuşacağız. Malumunuz Ramazan'da yaklaşıyor. Hem Ramazan'da beslenme ile ilgili bize böyle kısaca güzel güzel bilgiler vereceksiniz ama biz bundan önce sağlıklı beslenme nedir? Dengeli beslenme nedir? Bununla ilgili önerilerle başlayalım arzu ederseniz. Ardından devam ederiz ama ben hatırlatmak istiyorum değerli dinleyicilerimize Twitter adreslerimizden ve WhatsApp numaralarımızdan, bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı da alabiliriz. Buyurun Koray Bey, sizi dinliyoruz. Sağlıklı beslenme nedir diye.
İlk önce beslenmenin tanımını yaparak başlayalım. Beslenme, sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranış. Sağlık ise insan yaşamını sürdürülmesinde, yaşam kalitesini yükseltmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahip. Tabii hedefimiz maksimum sağlığı sağlayabilmek. Maksimum sağlığı sağlayabilmek için de yeterli ve dengeli bir beslenme, düzenli bir fiziksel aktivite, sigarasız yaşam, stresten uzak durma ve düzenli sağlık kontrolü geçiyor. Yeterli ve dengeli beslenme de sağlık için yaşamın her döneminde temel unsur.
Evet, yani şöyle bir şey var, bu beslenme konusunda özellikle son zamanlarda hem televizyonlarda hem basın kuruluşlarında biliyorsunuz bununla ilgili çok büyük programlar yapılmakta. Daha öncesinde insanlarımızın beslenmesiyle şimdiki beslenme arasında ne fark var ki, özellikle obezitenin çok arttığını biliyoruz. Bilmiyorum size gelen, yani kliniğimize gelen başvurular genelde ne olur? Ama işte bir sağlık kuruluşu olduğu için hasta insanların beslenmesiyle ilgili belki daha çok karşılaşıyorsunuz. Onlara yönelik yaptığınız bir şey ama bu obezitenin beslenmeyle ilgili bir bağlantısı var mı? Bununla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Ve kliniğinize başvuran hastaları genelde, daha doğrusu bu konuda, yani beslenmeyle ilgili size başvuran şahıslar neden bu kadar obezite arttı? Neden bu beslenmeyle ilgili kaynaklı bir şey mi? Bundan da bahsedelim kısaca isterseniz.
Tabii şimdi besin öğelerinin vücuda gereksinimin düzeyinden altında alınması, yetersiz beslenmeyi, gereğinden fazla besin tüketimi de tabii bazı öğeler vücutta yağ olarak depolanacağı için sağlık için zararlı bir durum oluşup dengesiz beslenmeyi ortaya çıkartıyor. Yetersiz ve dengesiz beslenen kişiler genelde hareketleri ağır, isteksiz, sağlıksız genel görünüşe sahip olan, aşırı zayıf veya aşırı şişman olabiliyorlar. Pürüzlü, kuru, sağlıksız bir cilt yapısına sahip olabiliyorlar. Tabii az önce de söylediğim gibi şişman veya zayıf bir vücut yapısına sahip olabiliyorlar. Sık baş ağrısı, iştahsız, yorgun, isteksiz bir yapıya sahip bulunabiliyor. Yetersiz ve dengesiz beslenmeyle birlikte. Ama yeterli ve dengeli beslenen kişiler sağlam ve sağlıklı bir görünüşte, hareketli ve esnek bir bedene sahip olabiliyor. Ve kuvvetli, gelişmiş, normal kaslara, çalışmaya istekli kişiliğe sahip bulunabiliyor.
Evet.
Günümüz yaşantısı zor ve yetersiz ve dengesiz beslenmeye yöneltebilen durumlar söz konusu. O yüzden mümkün olduğu kadar yeterli ve dengeli hem sağlığı koruyup yaşam kalitesini artırabilmek için de yeterli ve dengeli beslenmek şart.
Şimdi herkes kendine göre bir beslenme durumu söz konusu. İşte kimisi kahvaltıda örnek veriyorum. Bir çorbayla başlamak bir insan için çok daha iyi olduğunu söylüyor. Daha zinde olduğunu söylüyor. Bazı insan için ben yumurtamı yemeden kahvaltımı yapmam. Bazısı ben peynirsiz kahvaltı yapmam. Ben zeytin olması lazım gibi sözler bilmiyorum. Çok duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz? Biz sabah kalktığımız zaman hayata başlarken kahvaltının önemini biliyoruz. Özellikle çalışanlar için çok önemli. İnsanlar bunu kendine göre kategorize etmesi bir yana biz bunu bilimsel olarak nasıl açıklayabiliriz? Yani sabah bir insan kalktığı zaman kahvaltıyla başladığı zaman ne tür besinler alması lazım ki günü daha zinde geçsin, daha güzel geçsin?
İnsan yaşamında birçok besin öğesine gereksinim var. Ve bu gereksinim insanın yaşına, cinsiyetine, boyuna, laboratuvar bulguları sonuçlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Tabii bu beslenmede kişiye özgü hesaplanması, enerji ve besin öğeleri ona göre belirlenmesi gerekmekte. Ama kahvaltının önemi yüksek çünkü metabolizmamız uyku düzeyinde en düşük seviyede. Uyandıktan sonra metabolizmaya çalışacak, yani vücudun kendisi için harcadığı enerjiyi artırabilecek bir besinle başlamak, çok önemli. Yani uykudan kalktıktan ilk yarım saat içerisinde genelde bir protein ağırlıklı bir kahvaltı. Aslında geleneksel Türk kahvaltısı buna uygun özelliklerde. Bir süt tüketimi olabilir, bir peynir tüketimi olabilir, bir yumurta olabilir kalite bir protein olarak. Tavuk gruplarından tam buğdayına ekmeği olabilir. Ve sebze ve meyve gruplarından çiğ sebze ve salatalar olabilir. Örnek bir kahvaltıdan bahsettim az önce. Ama kahvaltının önemi yüksek. Yani güne daha zinde geçirilmek için protein ağırlıklı, bütün besin öğelerini içerebilecek bir kahvaltıyla uyandıktan ilk yarım saat içerisinde yapmak hem metabolizmayı hızlandırması açısından hem de gün içerisindeki zindelik açısından çok önemli.
Peki bu her insan için geçerli olan bir şey midir? Evet. Yani sağlıklı bir insan için bu tanımı yapabiliriz değil mi? Yani sağlıklı bir insan proteinden zengin bir kahvaltıyla güne başlaması o günün daha iyi geçmesini sağlar.
Gereksinimler kişiye göre değişecektir. Ama kahvaltının önemi gerek çocuk yaşlardan itibaren gerekse de yetişkinlerde gün içerisindeki enerji açısından ve zindelik açısından çok önemli.
Evet, yani biz mutlaka güne başlamadan önce güzel bir kahvaltıyla başlamamız lazım uyandıktan sonra. Ondan sonra işimize devam edersek daha zinde olur diyoruz. Çocuklar için de aynı şey geçerli mi peki?
Evet, özellikle çocukluk çağında yine aynı şekilde kahvaltı ilk öğün ve uyandıktan ilk yarım saat içerisinde yapılması gereken bir öğün.
Evet. Hasta insanlar için mesela şeker ve diyabet hastaları, kolesterol hastaları, bilinen kronik hastalığı olan bir insan için kahvaltı nasıl olma? Onlarda normal bahsettiğiniz protein içerikli bir kahvaltı yapabilirler mi?
Evet. Şimdi bu metabolizmanın düşük olduğu seviye uyku düzeyi. Yaklaşık bizim önerdiğimiz sağlıklı bir insanın uyku saati 7-8 saatte sınırlı olmalı. Ve uyandıktan ilk yarım saat içerisinde kahvaltıya başlanmalı. Çünkü uzun süre açlıktan ve son öğünde uyku saatinden yaklaşık 2 saat önce olduğunu düşünürsek yaklaşık bir 10 saat açlığın üzerine vücudun ihtiyacı olan besin öğelerini hastalığına uygun ve kişinin boy, yaş, cinsiyet ve laboratuvar bulgularını değerlendirerek, miktarları belirlenerek bir kahvaltı yapması gerekiyor. Yani her kişinin gerek çocuk gerek yetişkin kahvaltı yapması gerekiyor. Ama miktarları ve içeriği kişinin durumuna ve özelliğine göre değişmeli.
Yani mutlaka eğer kronik bir rahatsızlığı varsa diyorsunuz bir diyetisyene danışması gerekir. Yani gelip sizinle bir danışmanlık alıp hastalığına göre de siz gerekirse kahvaltıyla ilgili bilgi verebilirsiniz değil mi?
Tabii ki. Sadece kahvaltı için değil, gün içerisindeki bütün besin öğeleri, öğünler arasında dağılımları belirlenmeli. Sağlıklı ve yeterli ve dengeli beslenme için aslında 4 temel besin grubuna ihtiyacımız
var. Onu söyleyecektim. Besin grubuna geçelim. Evet. Yani bunları ayırt ettiğimiz zaman ne olur? Şimdi sağlık beslenmeden bahsettik. Vücudun büyümesi, gelişmesi, günlük işlevlerinin sürekliliğinin sağlanması için beslenme şart. Buna bu kahvaltıyla başlıyor gün içerisinden. Evet. Peki biz bunları ayırdığımız zaman, yani bu besin gruplarını ayırdığımız zaman kaç gruba ayırıyoruz ve bunlar nelerdir?
Şimdi yeterli ve dengeli beslenmede 4 temel besin grubuna ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi süt grubu, ikincisi et, yumurta ve kuru baklagil grubu, üçüncüsü sebze ve meyveler grubu, dördüncüsü de ekmek ve tavuk grubu olarak 4 grubu ayırabiliyoruz. Hı hı. Süt grubu içerisinde başta yetişkin kadınlar, çocuklar ve gençler olmak üzere tüm yaş gruplarının bu grubu her gün tüketmesi gerekir. Bu grup içerisinde süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve sütten yapılmış besinler sayabiliriz. İçerdiği protein kaynağı, kalsiyum, fosfor ve bazı B grubu vitaminlerle de önemli besin kaynağıdır. İkinci grubumuz et, yumurta ve kuru baklagil grubu. Hı hı. Bu grup içerisinde de et, tavuk, balık, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi besinleri sayıyoruz. Burada da içerdiği protein, demir, çinko, fosfor, magnezyum, B grubu vitaminleri, A vitamini gibi özellikle kuru baklagillerin de posa içeriği bakımından sağlık açısından önemi yüksektir.
Evet, o da önemli.
Burada da bu grubu da açmak gerekirse etler iyi kalite bir protein kaynağıdır. Ve özellikle protein gereksinimi arttığı ve hızlı büyümenin önemli olduğu bebeklik ve çocukluk dönemlerinde diyette mutlaka yer almalıdır. Diyetteki et miktarının çeşitliliği hem yağ içerikleri açısından önemli. Haftanın 3-4 günü derisiz beyaz et, tavuk veya hindi eti, hatta haftada 2 günde içerdiği omega 3 yağ eti açısından, hı hı, balık tüketimini öneriyoruz. Bir de tabii buradaki önemli olan da pişirme yöntemleri.
Evet.
Etleri mümkün olduğu kadar haşlama, ızgara ve buğulama yapıp kızartmaktan kaçınmalıdır ki içerdiği yağ içeriğinin arttırmamak amaçlı. Bu grup içerisinde yumurta protein kalitesi yüksek olan örnek kalite protein diye geçiyor. Bebek ve çocukluk tarafında her gün bir adet tüketilmesi önerilmekte.
Evet.
Ama kalp damar hastalarının haftada 1-2 kez, ama onun haricinde böyle bir rahatsızlığı olmayan, kan yağları düzgün olan bireylerde, sağlıklı bireylerde de, hı hı, her gün bir yumurta tüketimini öneriyoruz. Kuru baklagiller, az önce bahsettiğim gibi, posa içeriğinin yüksek olması ve yağ içeriklerinin düşük olması sebebiyle kalp damar, diyabet gibi hastalıklarda diyetlerde özellikle sıklıkla kullanılmalı. Haftada 2-3 kez tüketilmesi önerilmektedir.
Evet, önemli şeylerden birisi.
Evet. Diğer grubumuz sebze ve meyveler. Bu grupta da hem posa içeriği hem de vitamin mineral bakımından zenginlik açısından önemli. Başlıca görevleri büyüme, gelişmeye yardım etmeleri, hücre yenilenmeleri ve doku onarımını sağlamaları açısından, hastalıklara karşı direncin oluşumunda etkin olması açısından günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimini öneriyoruz.
Hı hı.
Yani bu 4-5 porsiyon sebze meyveyi şöyle özetleyelim. 1 porsiyon meyve yaklaşık bir küçük boy elma veya bir orta boy portakal olabilir. bir porsiyon sebze, pişmiş bir 4-5 kaşık sebze yemeğini tarif etmekte veya bir kase salatayı tarif etmekte. Bunların hepsinden toplam gün içerisinde 4-5 porsiyon tüketmek gerekmekte. Yine aynı şekilde etlerde olduğu gibi sebze yemeklerinde de pişirme yöntemleri önemli. Bunları genelde çiğ tüketmek, sebzeleri çiğ tüketmek tercih sebebimiz olmalı ki posa içeriğinin fazla olması, vitamin ve mineral kaybının az olması sebebiyle. Taze sebzeler önce ayıklanmalı, akan bol su altında iyice yıkanmalı, sonra doğranmalı ve yeterli su miktarıyla pişirilmeli. Ve bekletme sırasını minimuma indirip besin değerini azaltabiliriz bu seviyede.
Minimumdan kısıt hani önümüze geldikten sonra bir an önce tüketmek gibi bir şey yani.
Sebzeyi topladıktan sonra mineral ve vitamin kaybı başlıyor.
Evet.
Biz bunu minimuma indirmek için doğrama işlemini azaltmak, işte az suda pişirmek, mümkünse çiğ tüketmek, iyice yıkayıp kabuklarını soymadan kabuklarıyla birlikte tüketmek vitamin ve mineral kaybını azaltır.
Evet, bir sorumuz var. İsterseniz onu ben size ileteyim hemen. Emziren bir anneyim. Anne sütünün kalitesini artırmak için neler yemeliyim, nelere dikkat etmeliyim diye bir sorumuz gelmiş. Tavsiyeleriniz nelerdir emziren anneler için?
Az önce de bahsettiğim gibi kişiden göre değişecek gereksinim miktarları olmakla birlikte az önce bahsettiğimiz besin gruplarını bir sonuncusu dördüncü grubu da söyleyelim ki toplam bütün olarak olsun. Bütün olarak aslında cevabını da vermiş olalım. Dördüncü grubumuz da ekmek ve tavuk grubu. Bu grup içerisinde buğday, pirinç, mısır, çavdar ve yulaf gibi tahıl taneleri ve bunlardan yapılan un, bulgur, yarma, gevrek ve benzeri ürünleri bu grup içerisinde sayabiliyoruz. Ve birçok mineral ve vitamin haricinde karbonhidratlardan zengin bir grup olarak sayıyoruz. İçeriği folik asit, A vitamini, E, C, B12, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, posa ve birçok antioksidan özelliğe sahip bileşenlerden oluşmakta. Buradaki önerilerimiz de tam tahıl ürünlerini tercih etmeleri ve porsiyon miktarlarını kişinin gereksinimine göre ayarlanmalı.
Ayarlamak. Peki.
Sorumuza da gelecek olursak aslında süt kalitesini artırabilmek için her gün bu saydığımız 4 grup besin grubundan yeterli ve dengeli beslenme içerisindeki olan 4 besin grubundan yeterli ve dengeli bir şekilde kullanmak. Yani süt grubunu günde en az 2-3 porsiyon kullanmaları, sebze porsiyonlarını ve meyve porsiyonlarını en az 5 porsiyon kullanmalarını, sıvı tüketimini arttırmalarını, et, yumurta tüketimlerini arttırarak süt kalitesini ve miktarını arttırabilirler.
Hocam peki bu porsiyondan kastımız ne? Yani işte bir kilo mu, 300 gram mı, 500 gram mı? Onu şimdi ölçülemesi var mı?
Sebze ve meyveler için örnek vermiştim. Yumurta mesela bir adet. Süt yoğurt grubu bir su bardağı kadar süt bir porsiyon veya onun eşleri olan 200 gram yaklaşık 4 yemek kaşığı yoğurt bir porsiyon gibi düşünebilirsiniz. Bu da günlük kişinin ihtiyacına göre 2 veya 3 porsiyon yaklaşık 500 veya 600 mililitre süt veya yoğurt grubu süt grubundan gereksinimi karşılamaktadır sağlıklı bir birey için.
Ama emziren anne için bu bir kat fazlası olacak herhalde.
Tabii emziren annenin kilosu ve ihtiyacı gereksinimi değişmekte ve hangi ayda olduğu da değişmekle birlikte. Tabii 3 porsiyon hani yeterli bir seviyedir.
Yani 3 bardak süt mesela. Evet, emziren anne 3 bardak süt mü tüketmesi
lazım? Süt veya yoğurt veya süt ürünü ayran olabilir. Veya sütten yapılmış az şekerli bir tatlı olabilir. Et grubu günlük 2-3 köfte kadar et, yaklaşık 90 gram pişmiş halindeki et, günlük et ihtiyacını gereksinimi karşılamaktadır sağlıklı bir birey için. Haftada en az 2 gün balık, az önce de söylemiştim, tüketimi. Hem sağlıklı insanlar, hem çocuklar, hem özel durumu olan kadınlar, emzikli veya hamile kadınlar da önerilmektedir. Söylemediğimiz grup herhalde kalmadı.
Yok, 4 grubu ayırdık.
4, evet. 4 grup içerisindeki porsiyon miktarı da yaklaşık az önce söyledim.
Evet. Koray Bey ile konuşmamıza devam edeceğiz sohbetimize. Öncesinde sağlıklı beslenmenin tanımından başladık. Beslenmenin tanımından bunları gruplandırması, aynı zamanda insanların bunların alması gereken miktarlardan bahsettik. Ve en sonunda da bir dinleyicimizin sorusunu da cevapladı. Çocuk emziren bir annenin gün içerisinde ne kadar besin almasına dair güzel bilgiler verdi. Programımız devam ediyor. Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi'nden beslenme ve diyet bölümünden Koray Tenekeci Bey ile sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir ara, kısa bir parça arası. Ardından Ramazan'da beslenme ile ilgili konuşmamız devam edecek. Ayrılmayın bizden.
Bitmez canım peşinde bitmeyen acım. Almadan da hat vermeyi de artık anladım. Kaçar gündüzlerden sığınacak yer ararım. Olmaz gecelerden de ben zaten korkarım. Gecemi yaşadım. Ne fark eder ki hepsi karanlık. Senhalarda, yokluklarda bedenim. Gün mü desem gecemi yaşadım. Ne fark eder ki hepsi zindanlık. Doğdurdum her acı geceme. Nasıl da soğudu her yanı odamın. Gecem karanlık kaldı. Sevmeyi bilmeyen ay parçasını. Doğdurdum her acı geceme. Nasıl da soğudu her yanı odamın. Gecem buzlarla kaplı. Gitmez canımın peşinde bitmeyen acı. Almadan rahat vermeyecek artık anladım. Kaçar gündüzlerden sığınacak yer ararım. Olmaz gecelerden de ben zaten korkarım. Tenhalarında boşluklarda yüreğim. Gecemi yaşadım. Ne fark eder ki hepsi karanlık. Senhalarda, yokluklarda bedenim. Gün mü desem gecemi yaşadım. Ne fark eder ki hepsi zindanlık. Doğdurdum her acı geceme. Nasıl da soğudu her yanı odamın. Gecem karanlık kaldı. Sevmeyi bilmeyen ay parçasını. Doğdurdum her acı geceme. Nasıl da soğudu her yanı odamın. Gecem buzlarla kaldı.
Evet değerli dinleyenler, güzel bir parçadan sonra aslında armağan edecektik parçamızı. Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi Diyet ve Beslenme bölümünde bizi dinleyen bütün arkadaşlarımıza armağan edelim bu parçayı. Ondan sonra oldu ama olsun. Onları da hatırlamış olalım değil mi?
Evet.
Koray Bey. Peki geldik ana konumuza. Ramazan'da beslenme ile ilgili konuşacağız. Aslında böyle kısacık sığdıracağımız, dakikalara sığdıracağımız bir bölüm değil. Bu ortalama işte bir 20 dakikamız kaldı. Bu 20 dakika içerisinde bu konuya değinelim. Yine arada değinmemiz gereken şeyler varsa onları da konuşuruz. Şimdi Ramazan'da beslenme nasıl olmalı? Neyle başlamalıyız? Nihayetinde biliyorsunuz öğünlerimiz burada ikiye düşüyor. İftar ve sahurda beslenmemizi sağlıyoruz. Birdenbire nihayetinde 3 öğün yiyen veyahut da sürekli beslenen bir insanın Ramazan'da oruç tutmasıyla besininin düşmesi, bunlarla ilgili de konuşalım. İsterseniz sahura başlayalım. Sahurda insanlar daha çok ne tüketmeleri lazım? Bu önemli. Hem vücutlarının sağlığı için söylüyorum. Yeme miktarları nasıl olması lazım? Tüketmesi gereken su miktarı nedir? Bunlardan konuşalım. Buyurun Koray Bey, ne diyeceksiniz bu konuda?
Şimdi Ramazan ayında oruç tutulmakla birlikte bireylerin günlük yaşantılarında önemli değişiklikler olmakta. Ramazan ayında yapılan en önemli beslenme değişiklikleri arasında oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli ve öğün sayısını değiştirip 3 ana öğün olan günlük beslenme düzenini 2 öğüne indirilmesi ve özellikle hamur işleri, tatlılar, kırmızı et, ekmek, evet, pilav ve makarna tüketimin artması yer almakta. Hı hı. Tabii yeterli ve dengeli beslenmenin Ramazan ayında da sürdürülmesi için günlük oruç tutulmayan bölümlerde en az 3 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü de atlamamak gerekiyor. Hı hı. Sahurda sadece su içerek niyetlenmenin veya gece yatmadan önce yemek yemenin zararlı olduğu unutulmamalı. Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 12 saat açlık değil, ortalama 18 saat açlığa çıkmakta.
Yani bu dönemde öyle.
Evet. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak, hı hı, günün daha verimsiz geçmesine neden olmakta. Hı hı. Bu durumun aksine eğer sahur öğünü ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağ dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka kalkılmalı, hı hı, ve bu öğünde süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden oluşan bir kahvaltı yapılmalı. Hı hı. Ya da çorba, sebze, kuru baklagil yemeklerden oluşan da bir öğün tercih edilmeli.
Evet, yani sahurda yiyeceğimiz, yememiz gereken şeyler bunlar.
Mümkün olduğu kadar yağlı yiyecekler, kızartmalar, ağır yiyeceklerden uzak durulmalı. Az önce söylediğim gibi bir kahvaltı olabilir. Süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden, yumurta gibi bir besinlerden oluşan bir kahvaltı yapılıp veya da çorba, sebze, kuru baklagil yemeklerinden oluşan bir öğün tercih edilmeli o dönemlerde. Bir de Ramazan'ın yemek kültürü açısından en bilinen özelliği iftar sofralarındaki çeşitlilik ve bolluk. Burada da iftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin yaklaşık 2-3 kat fazlası bulunabilmekte. Kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğuyor. Ve yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde çok yüksek miktarlarda besin tüketmek oluyor. Hı hı. Genelde beynin doyma hissini ulaşması 15-20 dakika içerisinde sürüyor. Çok hızlı yemek yendiği zaman bu süre zarfında yüksek miktarda enerjisi yüksek besinler yenilebilir veya bu durum ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.
Evet. Peki şöyle diyelim, şöyle bir soruyla devam edelim isterseniz. Şimdi Ramazan'da malumunuz insanlar işte bir 18 saatlik bir açlık döneminden sonra yeme alışkanlığında oluyor ki insanla birdenbire bir yemeğe yüklenme, çok yeme veyahut da neyle başlaması lazım? Bu beslenme durumunda işte bir şeyler yiyip biraz bekleyip ondan sonra mı devam etmek lazım? Yoksa işte ha göre bir yemeğe başlıyoruz sonuna kadar. Yani 20 dakika durmadan yemek yiyoruz. Sonra herkes bir tarafa devriliyor tabii o ağırlığıyla. Bunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yani bunu birdenbire başlamak mı lazım yemeğe? Yoksa ufak bir şeyler atıştırdıktan sonra biraz bekleyip ardına yine yemeğe mi devam etmek lazım? Bu da önemli.
İftara genelde peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklarla başlayıp veya çorba gibi hafif yemeklerle başlanıp 10-15 dakika sonra az yağlı bir et yemeği olabilir. Sebze yemeği veya salata ile devam edilmesi uygun. Yani bir ara verilmesi ve o dönem içerisinde beynin doygunluk hissini sağlayabilecek bir vakit ayrılması, yavaş yenmesi gerekmekte. Yine enerji veren veya ancak kan şekerini dengeli bir şekilde yükselten besinler, beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek gıdalar yerine belki bulgur pilavı, kepekli ekmek veya tam tahıl ekmekleri veya kepekli makarna gibi posalı içerikli yiyecekler veya kuru baklagil yemekleri tercih edilmelidir. Tabi Ramazan ayında en sık karşılaşılan sorunlardan biri de mide içinde bulunan yemek ve asidin yemek borusu içine doğru geri kaçması olarak tanımlanan reflü. Bu da tüm bu rahatsızlıkların ortaya çıkmaması için sağlıklı beslenme önerileri çerçevesinde hareket edilmesi gerekmekte. Bu da hareketi mesela şeyden iftardan belirli bir süre sonra hemen uzanılmamalı. Biraz yürüyüş yapılabilir, bir hareket edilebilir. Uzanıp ve doygun mideyi tekrar mide sıvısının yukarı çıkıp rahatsız etmesini engellenebilecek birkaç yöntem var.
Evet, yani reflü hastalığı olanlar varsa özellikle Ramazan ayında iftar vakitlerinde yemelerini birdenbire yüklendikten sonra sırt üstü yatmamaları lazım. Bu da reflüyü arttırır, problem olabilir dediniz.
Evet, bir de oruç tutmanın sağlıklı insanların metabolik dengesinde çok önemli değişiklikler yapmadığı, ancak bazı hastalıklarda şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği gibi veya özel durumları olan hamilelik veya emziklilik durumlarında olumsuz sonuçlar oluşturabileceği göz ardı edilmemeli. Bu kronik hastalığı olan kişilerin ilgili uzman hekimlere danışmadan oruç tutmamaları önemli. Bu açıdan sağlık kuruluşlarına danışarak hastalıklarını tekrar kontrolden edip Ramazan döneminde sağlıklarının oruç tutmalarına uygun olmadığını sorgulamalarında fayda var.
Evet, yani bunu zorlamamak lazım nihayetinde. Bunun da bir ehliyeti verilmiştiğinde, bunu tabii bizim konumuza girmiyor, bununla ilgili danışabilirler, görüşebilirler. Su miktarına gelince, çünkü yaz vaktindeyiz, nihayetinde hareket halinde terlememiz çok olacak. Bu noktada bu su miktarını karşılayabilmek için özellikle Ramazan ayında ne yapmamız lazım? İftardan sonra hani ister istemez insanlar suya çok yüklenebiliyorlar. Ama bunun bir ayarı var mıdır? Yani işte hem yemek arasında ufak ufak su içerek mi bu işi halletmemiz lazım? Yoksa bir litre birden su içen insanlar da var. Bunun yanında su miktarını karşılayabilme adına özellikle bizim kültürümüzde işte hoşaf dediğimiz, mesela işte şerbeti, Ramazan şerbeti dediğimiz şeyler de söz konusu. Bunları tüketmek doğru mudur? Ne yapmamız lazım? Suyu nasıl tüketmemiz lazım?
Günde ortalama sağlıklı bir insanın 2-2,5 litreye yakın su içmesi gerekmekte. Bununla birlikte enerji verirken sıvı ihtiyacını da karşılayabilecek belki ayran, taze meyve suları, taze sıkılmış meyve suları, soda, sebze suları içerek 2,5 litrenin üzerine 2-2,5 litre su, diğerlerini de diğer besinlerden alabileceğimiz ayran veya taze meyve suları, sebze sularından tamamlayarak iftarla sahur arasında tüketmekte fayda var sağlık açısından.
Tabii su miktarını da konuştuk. Kan şekeri de nihayetinde düşer. Ramazan'da kan şekerinin düşmesi çok normal. Bunu dengeleyici olarak iftarda ne yapmamız lazım ki en çok hurma bildiğim kadarıyla tüketiliyor insanlarda. Hurma gerçekten kan şekerini düzenleyen bir meyve midir?
Evet,
bunun yanında başka bir şey olabilir mi?
Yani normalde içerdiği posa miktarı bakımından ve de tüketilen miktar açısından da önemli. Bir iki adet hurma, belki zeytin, peynir, domates, kahvaltılıklarla başlanmalı iftara ki kan şekerini dengeleyebilelim. Hı hı. Ve iftarda da aşırı şerbetli yağlı tatlılar yerine genelde sütlü tatlılar, sütlaç, güllaç, muhallebi veya meyve tatlıları tercih edilmeli ki sağlık açısından basit şekerden biraz uzak durmakta faydalı.
Yani tabii onun da biz dengesini çok kuramıyoruz. Sonrasında dediğiniz malumunuz çok böyle şekerli, aşırı derecede şekerli tatlılar tüketebiliyoruz. Önemli olan ne dediniz? Sütlü tatlıların ve meyveli tatlıların tüketilmesi bizim açımızdan çok daha iyi olur. Yine güzel bir soruyla devam edelim. Şöyle, bazı insanların duyuyorum ben, arkadaşlarım çevremden de duyuyorum. Sahur yapmadan oruç tutmaya çalışıyorlar. Bu tarz şeyler var. İşte herhangi bir şekilde etkilenmiyorum diyor ama vücudun ihtiyacı olan mutlaka besinler var. Bunu dengesiz bir şekilde vermek, yani sahur yapmadan oruç tutmak vücuda ne tür zarar verir? Doğru mudur peki?
Sahur önünü atlamamak gerekiyor. Sahurda sadece su içmek veya gece yatmadan bir şeyler tüketip sahura kalkmamak gerçekten vücut için zararlı. Çünkü vücudun aç kalma süresi yaklaşık 18 saate yakın bir saat olacak. Bu dönem içerisinde kan şekerinin daha erken düşmesine ve buna bağlı olarak da gün içerisinde verimsiz geçmesine, sağlıklı bir bireyin gününün verimsiz geçmesine sebep olmakta. Yine aynı şekilde sahuru dengeli bir şekilde, çok aşırı yağlı veya ağır yemeklerden oluşan yiyeceklerden uzak durup,
yine protein yüksek besinlerle,
yine proteinler olabilir, çorba, sebze veya kuru baklagiller olabilir, yağ oranı düşük kızartmalar, yağlı etler, şerbetli tatlılar, bunları sahurda kullanmamak gerekiyor ki hem gün içerisindeki performansımız, yaşam kalitemiz açısından, ayrıca kilo kontrol açısından da önemli. Çünkü metabolizmanın yavaş olduğu bir dönem sahur saati, uyku saatinin arası. Bu saatte yağlı bir yiyecekle geçirmiş olmanız, metabolizmada çok çalışmadığı için bunun yağ dönüşmesi, dönüşme hızı veya kilo ve kilo alma hızı daha fazla. O yüzden mümkün olduğu kadar sizi gün içerisinde tok ve zinde tutabilecek süt grubu olabilir, peynir grubu olabilir, kahvaltılıklar olabilir veya çorba, sebze, kuru baklagil yemekleri olabilir veya tam tahıllı yapılmış kepekli pirinçten veya tam tahıllı ekmekle tüketebileceğiniz öğünler olabilir sahurda.
Peki sahurda su miktarını nasıl yapmamız lazım?
Toplam miktarı aslında günlük ihtiyacımız 2-2,5 litre.
Evet.
Bu 2,5 litreyi iftarla sahur arasında, bir kısmını sahurda bir kısmını da iftarla yatma arasında tüketerek tamamlamak gerekiyor. Ama birden çok aşırı miktarda sıvı tüketimi, kan şekerinin düşmesine bağlı olarak da besin tüketimiyle birlikte mide rahatsızlıkları yaşanmaktadır. O yüzden mümkün olduğu kadar bunların arasına biraz zaman vererek, yani yemekler çok hızlı yenilmekten kaçınmalı, yavaş yenmeli, iyi çiğnenmeli. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine iftardan sonra birer saat arayla her seferinde azar azar küçük porsiyonlar veya birer bardak su ile iftar sonrasını değerlendirilmeli.
Şunu soracağım bir de, bu da çok önemli. Biz su miktarını ayarlarken, vücudumuzun ihtiyacı olan su miktarını ayarlarken, bunu sadece de yanında süt içiyorsak bir hoşaf olabilir, başka çay, biliyorsunuz çok tüketiyoruz toplum olarak çayı. Bununla da su ihtiyacımızı karşılayabiliyor muyuz, yoksa suyu ayrı tüketmek lazım mı 2-2,5 litre?
Tabii içerisinde su olan besinler sıvı olarak sayılabilmekte ama bazılarının diüretik etkisi, yani vücuttan su atımını artırıcı etkileri var. Bizim tüketme, yani ihtiyacımız günde 2-2,5 litre su. Onun üzerine tabii ki gün içerisinde uzun süre susuz da kalacağımızı ve sıvısız da kalacağımızı düşünerek bu 2-2,5 litre suya takviye olarak ayran, taze sıkılmış meyve suyu, sebze suyu, soda, tabii tüketimimiz varsa çay, kahve olabilir ama bunları biraz sınırlamak lazım. Yani günde 1-2 fincan iftar sonrası 1-2 fincan çay, belki 1-2 fincan kahve olabilir ama bunları sıvı tüketiyoruz gibi değil. Suyu ayrıca 2-2,5 litre kullanmakta fayda var.
Bu çok önemli. Çünkü insanlar, işte ben çok çay içiyorum, işte hoşaf çok içiyorum veya başka bir sıvı, süt çok içiyorum deyip de su miktarını azaltmaması lazım. Suyu da bol içmesi lazım. Su içmezsek ne tür etkiler olabilir? Yani vücutla ilgili tende kuruluk olduğunu biliyorum.
Evet, dehidratasyona sebep olup vücuttaki metabolizmamızın çalışması için aslında suya ihtiyacımız var.
Evet.
Besinlerin enerjiye dönüşmesi için suya ihtiyacımız var.
Kesinlikle.
Yaşamımızın kalitesi için de aynı şekilde. Ama ciltte kuruluk, halsizlik, yorgunluk, yani birçok zararlı etkisi var vücut suyun azalması. O yüzden günde 2-2,5 litre hem Ramazan döneminde hem de normal hayatta tüketmemiz gerekmektedir.
Evet, bu değerli bilgilerinizden dolayı teşekkürler. Güzel de oldu. Özellikle Ramazan da yaklaştığı için insanların dikkat etmesi gereken şeylerden bahsettik. Ben de kısaca söyleyeyim. Özellikle Koray Bey'in dediği gibi yemeği birdenbire yüklenmeyeceğiz. Genelde hafif gıdalarla başlayacağız bu işe. Sahurumuzu mutlaka yapacağız. Bu çok önemli. Protein ağırlıklı olması çok önemli dediniz. Mutlaka protein ağırlıklı besinlerle beslenmeleri çok önemli. Son sözü ben size bırakacağım. Söylemek istediğiniz bir şey varsa son sözü söyleyin. Sonradan programımızı kapatalım. Koray Bey, buyurun.
Ben tekrar bir özetlemek istiyorum aslında kısaca.
Evet.
Sahurda ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra da 1-1,5 saat aralıklarla iki ara öğün şeklinde öğün sıklığımızı artırmalıyız. Günde 2-2,5 litre su tüketmeliyiz.
Evet.
Sahurda mümkün olduğu kadar ağır yiyeceklerden, yağlı yiyeceklerden uzak durmalıyız. Yemekleri hızlı yemekten kaçınılmalı, yavaş yemek, iyi çiğnemek, büyük porsiyonlar yerine birer saat arayla her seferinde azar azar küçük porsiyonlarla beslenmeliyiz. İftar sonrası hemen televizyon, bilgisayar karşısında değil, işte koltukta dinlenmek yerine biraz hareket etmek, kısa mesafeli yürüyüşler yapmak, sindirime faydalı olabilir. Pişirme yöntemlerine dikkat etmeliyiz. Izgara, haşlama veya fırında yapılan yemeklere tercih etmek, kızartılmış, kavrulmuş yiyeceklerden uzak durmakta fayda var. Bir de düzenli beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak lif oranı yüksek kuru baklagiller, tam tahıllı ürünler, kepekli gıdalar, sebzeler, belki ara öğünlerde taze veya kuru meyveler gibi besin öğelerini ve besin gruplarını dengeli ve yeterli şekilde beslenmemizde fayda var. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum şimdiden.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden diyetisyen Koray Tenekeci Bey ile kısa bir söyleşi yaptık. Ramazan konusunda konuştuk. Haftaya aynı saatte, aynı gün görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim.
Bizden daha güzel şarkı olmaz, bizden daha güzel şiir bulunmaz. Film olsa aşk sen olurdun, kalp sen diye atar atar yorulmaz. Gülüşünde gizli gökkuşu, teninde o cennet koku, gözlerinden bir hikaye yazdım, lütfen sadece sen oku. Sana sevdalıyım işte, göz gözü görmüyor burada. Razıyım bir ömür senle, sonsuzluğa. Sana sevdalandım delice, göz gözü görmüyor burada. Ölmeye razıyım senin kollarında. Gülüşünde gizli gökkuşu, cennet koku, gözlerinden bir hikaye yazdım, lütfen sadece sen oku. Sana sevdalıyım işte, göz gözü görmüyor burada. Razıyım bir ömür senle, sonsuzluğa. Sana sevdalandım delice, göz gözü görmüyor burada. Ölmeye razıyım senin kollarında. Sana sevdalıyım işte, göz gözü görmüyor burada. Razıyım bir ömür senle, sonsuzluğa. Sana sevdalandım diye.
gece. Göz gözü görmüyor burada. Ölmeye razıyım senin kollarında. Türkçenin sesi.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi, sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.